Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, muhabbeti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber tadında programıyla karşınızdayız efendim. Değerli dinleyiciler, bu haftada elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlemiş olduğumuz haberleri, bilgileri, gelişmeleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz efendim. Hepimizin zihninde, zihin altyapısında bir olgu vardır. Nedir o olgu? Hepimizin derken insanlığın bir çoğunu kastediyorum. Çünkü özellikle şehir merkezinde yaşayan kimseler kıra doğru, kırsala doğru, yeşile doğru, doğaya doğru, köye doğru bir özlem içerisindeler. Daha doğrusu hepimiz derken bu şehirde yaşayan kesimi kastediyorum. İşte şehirde yaşayan kesimin kırda yaşamaya yönelik, köyde yaşamaya yönelik bir hayali vardır ve işte belli bir yaştan sonra işte ya da emekli olduktan sonra o hayal kimilerinde hayata geçer, kimilerinde ise ebedi olarak bir hayal olarak kalır. Neden kırda yaşamak tercih edilir? Neden köyde yaşamak tercih edilir? Çünkü şehir hayatına, metropol hayatına göre daha sakin, daha sessizdir. Şehir hayatındaki gibi siniri stresi daha azdır. Muhatap olunan insan sayısı daha azdır. Trafiği yoktur mesela ya da hava kirliliği neredeyse yok denilecek kadar azdır, samimidir. Hayatı tüm benliğiyle yaşamanız için, doğayı tüm benliğiyle hissetmeniz için size fırsatlar sunar. Köy hayatı, kır hayatı. Peki, kırda yaşamak gerçekten bilinen gibi sağlıklı mı? Şehir hayatından daha mı sağlıklı? Bununla ilgili bir araştırma var, onu sizinle paylaşacağım efendim. Değerli dinleyiciler, çoğunlukla şehirlerin sağlıklı olmadığı düşünülür. Bunun nedeni şehirlerde yer alan fabrikalar, şehirlerde yer alan onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce araç, şehirlerde yer alan negatif ürünler, şehirlerde yer alan kalabalık insan topluluğu. Bu nedenlerle şehirlerin sağlıklı olmadığı düşünülür. Ancak bu düşünceyle ilgili tespiti net olarak belirtecek fazla araştırma yok. Bilim insanları insan sağlığıyla çevre arasındaki bağlantıyı inceledikçe ister metropoller ister sakin kumsallar olsun her çevrenin belli avantaj ve dezavantajları olduğunu gösteriyor. Exeter Tıp Fakültesinden çevre psikolojisi uzmanı Matthew White bu araştırmaların başını çekenlerden. Çalışmalar çevremizin bizi nasıl etkilediğini belirleyen birçok faktör olduğunu gösteriyor. Şehirlerde yaşayanlara yeşil alanların genel olarak iyi geldiği biliniyor. Parklara yakın yaşayanlar, hava kirliliği ve gürültünün zararlarına daha az maruz kaldığı gibi yeşil alanların serinletici etkisinden de yararlanmış oluyor. Yeşil alanlar pek çok yararı olan sosyal ve fiziksel aktiviteyi kolaylaştırıyor ve stres belirtilerini azaltıyor değerli dinleyiciler. Böyle bir ortamda dolaşır veya ağaçların altında otururken nabız ve tansiyonumuz düşer, kanserli ve virüslü hücrelere karşı daha fazla savaşçı hücre kan dolaşımına girmiş olur. Şehirde yaşayanlar astım, alerji ve depresyon gibi rahatsızlıklara daha fazla maruz kalır. Ama obezite, intihar ve kaza sonucu ölüm riski onlar açısından daha düşüktür. Yaşlılar şehirde daha mutlu bir yaşam sürer ve genel olarak daha uzun yaşarlar. Şehirde çevre kirliliği, suç, stres gibi sorunlar daha fazla yaşansa da kırda yaşamında dezavantajları var tabii ki. Örneğin hastalık taşıyan böcek ya da zehirli örümcekler gibi. Değerli dinleyiciler, kırsal alanlarda çevre kirliliği sorunuyla karşı karşıya. Hindistan'da 2015 yılında hava kirliliğinin 1,1 milyon ölümde etkili olduğu ve bunların 1/4'ünün kırsal alanda olduğu tahmin ediliyor. Bu, tarım alanları ve ormanların yakılması ve tezek kullanımı sonucu oluşan hava kirliliğinden kaynaklanıyor. Bu kirli hava aylar boyunca sürebiliyor ve bazen çevre ülkeleri de etkiliyor. Hatta Güney Amerika ve Güney Afrika'da yükselen dumanlar tüm Güney Yarımküre'yi etkisi altına alabiliyor. Ancak Güney Yarımküre'de daha az insan yaşadığı için havası kuzeye göre daha temiz. Sadece gelişmekte olan ülkeler değil, ABD'nin batısında doğal yoldan çıkan orman yangınları ve Avrupa, Rusya, Çin ve ABD'de tarımda kullanılan gübreler de hava kalitesini olumsuz olarak etkiliyor. Değerli dinleyiciler, dağ havasının daha temiz olduğu ve yükseklere tırmandıkça hava kirliliğine yol açan parçacıklara daha az rastlandığı doğrudur. Ama bu kadar yüksekte bu sorunlar bitiyor ama başka sorunlar ortaya çıkabiliyor. 2500 metre ve daha yüksekte yaşayanlarda kalp ve damar hastalıkları, inme ve bazı kanser türlerinden dolayı ölümler azalmakla beraber kronik solunum yolları hastalıklarından ölüm riski artıyor. Buralarda araçlar daha verimsiz çalıştığı için daha fazla hidrokarbon ve karbon monoksit salınıyor. Bu nedenle 1500-2000 metre yükseklik yaşamak için en sağlıklı olanı diyor uzmanlar, değerli dinleyiciler. Öte yandan denize veya başka bir su kaynağına yakın yaşamanın da pek çok avantajı olduğu söyleniyor. Bunun nedeni biyoçeşitliliğin yanı sıra güneşlenme sayesinde D vitamini ve egzersiz olanaklarının olması. Ayrıca Yeni Zelanda'da yapılan araştırmalar okyanus manzarasına sahip evlerde psikolojik gerginlik seviyesinin çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Estonya Üniversitesi'nde Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Simon Bell ve ekibi, Avrupa'nın birçok ülkesinde kullanım dışı veya ihmal edilmiş su kaynaklarını restore etmenin o bölgelerde yaşayan insanların hayatını nasıl etkileyeceğini araştırıyor. Su kaynağının dere ve okyanus olmasının etkileri arasındaki fark bilinmiyor ancak o civardaki hava ve su kalitesi, kalabalık, sıcaklık, medcezir gibi etkenler, deniz kıyısına gitmek gibi basit görünen bir şeyin bizi nasıl etkilediği üzerinde duruyor. Ancak uzmanlar, hava durumu ve gün ışığının yanı sıra çok sayıda başka önemli etkenlerin, örneğin Finlandiya'da deniz kıyısında yaşamakla Hawaii'de deniz kıyısında yaşamak arasında fark yarattığına inanıyor. Örneğin, sürekli güneşli olan bölgede yaşayanlarla arada bir güneş gören bölgede yaşayanlar arasında cilt kanseri oranının farklı olduğu görülüyor. Bunun nedeni, güneşin arada bir çıktığı yerlerde koruyucu kremlerin günlük alışkanlık haline gelmemiş olmasına bağlanıyor değerli dinleyiciler. Bazı yeşil ve mavi alanlar diğerlerine göre daha yararlı olabiliyor. Araştırmacılar çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin eşit dağılım göstermediğine inanıyor. Sosyoekonomik statüsü daha düşük olanların doğal ortamlardan zenginlere kıyasla daha fazla yarar gördüğü düşünülüyor. Bunun nedeni zenginlerin zaten sık sık tatil etme ve daha az stresli bir yaşam sürme gibi ayrıcalıklarının olmasına bağlanıyor. Bu nedenle sağlık alanındaki eşitsizliklerin giderilmesinde örneğin yoksul bir mahalleye park yapılması önemli bir adım olarak görülüyor değerli dinleyiciler. Ancak yeşil alana ya da deniz kıyısına taşınarak sağlığımızın düzeleceğini de varsayamayız. Çünkü bizi daha fazla etkileyen başka faktörler var. Örneğin İş bulmak veya iş kaybetmek, evlenmek veya boşanmak sağlığı çok daha fazla etkiliyor değerli dostlar. Ayrıca insanlar yaşadıkları yeri seçerken park ve doğaya değil, güvenlik, sessizlik, işe veya okula yakınlık gibi faktörleri gözetiyor. Ancak yeşil ve mavi alanların etkisi birey düzeyinden çok işleyiş biçimi bakımından önem taşıyor. Bütün bunlardan şu sonucu çıkarmak mümkün değerli dinleyiciler. Okyanus kıyısında temiz ve doğaya erişimi olan Sydney ve Wellington gibi bir kentte yaşamak en sağlıklı seçenektir diyebiliriz. Ama tabii her seçeneğin, işte deniz kıyısının da, dağın en ücra noktasının da, şehrin en ben merkezinde de yaşamanın avantajları ve dezavantajları var. Ama araştırmaya göre okyanus kıyısında çok fazla yüksekliği olmayan bir yerde temiz ve doğaya erişimi kolay olan bir şehirde yaşamak daha sağlıklıdır sonucu çıkıyor değerli dinleyiciler. Tabii baktığımız zaman şehirdekilerin köye doğru bir özlemi var, doğaya, kıra doğru bir özlemi var, sahile, yeşile doğru bir özlemi var. Ama köye doğru baktığımız zaman, kırsal kesimlere baktığımız zaman da onların şehre doğru, metropole doğru bir özlemi var, bir hayali var. Herhalde insan sağlık tamam, amenna ve saddakna, ama ötesinde kendinde olmayan şeyi arzu ediyor. Köydeki şehir hayatının o yoğunluğunu, şehir hayatının o keşmekeşliğini, o koşuşturmacasını seviyor. Şehirdeki insan da o şehir hayatındaki trafikten, koşuşturmacadan, keşmekeşten sıkılmış, köy hayatının o sakinliğini, sükunetini, yeşilini, doğasını özlüyor. Her insan kendinde olmayana bir hasret çekiyor diyelim ve haber tadında devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, dünyada gıda alerjileri dediğimiz kavramı son günlerde, son dönemde daha fazla duyar olduk. Dünyada gıda alerjileri artıyor, artıyor değerli dinleyiciler. Çünkü yediğimiz gıdalar artık nedir, ne değildir bunu tam olarak bilemiyoruz. Karma karışık bileşenlerden oluşan gıdalara mahkum oluyoruz. İşte bununla ilgili bir araştırma var, onu sizinle paylaşmak istiyorum efendim. Değerli dinleyiciler, dünya genelinde çocuklarda gıda alerjisi görülme olasılığı hiç olmadığı kadar yüksek oranlara kavuştu. Son dönemde özellikle Batı ülkelerinde alerji vakalarındaki artış dikkat çekiyor. İngiltere'deki çocukların %7'si, Avustralya'daki çocukların da %9'unda herhangi bir gıdaya karşı alerji bulunuyor. Avrupa'da ise yetişkinlerin %2'sinde gıda alerjisi görülüyor. Gıda maddelerine yönelik alerji vakalarının neden artış gösterdiğini kesin olarak bir neden göstermek güç olmakla birlikte, bilim insanları bu rahatsızlıklarla mücadele etmek, yeni yöntemler geliştirmek amacıyla çalışmalarına hız vermiş durumda değerli dinleyiciler. Alerji ne demek? Alerji, vücudun bağışıklık sisteminin çevrede bulunan alerjen ya da alerjik madde olarak bilinen ve zararsız olarak görülen maddelerle mücadele etmesiyle ortaya çıkar değerli dinleyiciler. Bu masum maddeler bağışıklık sisteminin hedefi haline dönüşür ve bu da alerjik reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olur. Alerjik reaksiyonun semptomları arasında ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarma, ishal, kusma, nefes almakta zorlanma ve başka nedenler yer alabiliyor. Çocuklarda en fazla alerjik reaksiyona yol açan gıdalar şunlar değerli dinleyiciler. Süt, yumurta, yer fıstığı, ağaçta yetişen kabuklu yemiş türleri, işte cevizdir, bademdir, fıstıktır, Brezilya cevizidir, pekan cevizidir veya susam, balık, kabuklu deniz mahsulleri. Bunlar değerli dinleyiciler, çocuklarda en fazla alerjik reaksiyona yol açan gıdalar. Peki gıda alerjileri en çok nerelerde görülüyor? Gıda alerjilerinin görülme sıklığı özellikle sanayileşmiş toplumlarda olmak üzere son 30 yılı içerisinde arttı. Bu artışın tam büyüklüğü gıda ve hastanın nerede yaşadığına bağlı olarak değişiyor değerli dinleyiciler. Alerjilerin görülme sıklığındaki yükselişi yalnızca toplumların farkındalığının artması ve teşhis konma süreçlerinin iyileşmesiyle izah etmek yeterli değil. Alerjilerin ve gıdalara yönelik hassasiyetin artmasında neden olarak çevresel nedenler olduğu ve bunun batılı yaşam tarzıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Yapılan araştırmalar gelişmekte olan ülkelerde alerji görülme oranlarının düşük olduğunu ortaya koyuyor. Alerjilerin kırsaldan çok şehirde görülme ihtimali daha yüksek değerli dinleyiciler. Bu duruma katkı yapan muhtemel nedenler arasında hava kirliliği, beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve bağışıklık sisteminin verdiği karşılıkların değiştiren mikroplara daha az maruz kalmak yer alıyor. Göçmenlerin kendi memleketleri yerine göçtükleri ülkelerde astım ve gıda alerjisi geliştirdiği görülüyor. Bu da çevresel etkenlerin önemini daha da ön plana çıkarıyor değerli dinleyiciler. Dünyada gıda alerjisinin neden arttığına dair net bir açıklama bulunmuyor değerli dinleyiciler. Ancak bilim dünyasının bununla ilgili bazı teorileri var. Nedir efendim o teoriler? Bunlardan birisi hijyen koşullarının iyileşmesi değerli dinleyiciler. Hijyen koşullarının iyileşmesi genel olarak baktığımız zaman çok iyi bir durum, gelişmenin alameti, ama hijyen koşullarının iyileşmesi buna bağlı olarak da çocukların artık eskiye kıyasla daha az mikropla karşılaşmasına neden oluyor değerli dinleyiciler. Bağışıklık sistemi alerjiler karşısında da özellikle parazit enfeksiyonlarıyla mücadelesindekiyle aynı mekanizmaları kullanıyor. Savaşılan parazitlerin azalmasıyla birlikte bağışıklık sistemi de normalde zararsız olması gereken maddelerle mücadele etmeye başlıyor. Ortaya atılan bir diğer teori de D vitamininin bağışıklık sistemimizin sağlıklı bir karşılık geliştirmesine yardımcı olarak alerji olma ihtimalini azaltması. Dünya üzerindeki insanların büyük bir bölümü güneşe daha az maruz kalmak gibi nedenlerden dolayı yeterli miktarda D vitamini alamıyor değerli dinleyiciler. Daha yeni geliştirilen çift alerjine maruz kalma teorisi de gıda alerjilerinin zamanlama, doz ve maruz kalma türü arasındaki dengeye bağlı olarak geliştiğini öne sürüyor. Buna örnek olarak özellikle egzaması olan bebeklerde derinin tahriş olan kısımlarından alerji antikorlarının gelişmesinin görülmesi gösterilebilir. Ancak bebeklerin sütten kesildiği dönemlerde tetikleyici gıdalar yemelerinde bağışıklık sisteminin bakteri ve yabancı maddeleri tolere etmeye hazırlanmasıyla birlikte vücudun bunlara sağlıklı yanıt vermesine yol açarak alerji geliştirilmesini engelleyeceği düşünülüyor. Londra'da bulunan King's College London Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, doğdukları yıldan itibaren düzenli olarak yer fıstığı yiyen bebeklerde 5 yaşına ulaştıklarında yer fıstığı alerjisinin %80 azaldığı görülüyor değerli dinleyiciler. Değerli dostlar, kış geldi, havalar soğudu. Enfeksiyonlardan korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Üşüyünce kaloriferi maksimum dereceye kadar çıkarmak doğru mu? Uzmanlar uyarıyor. Kış aylarında yüz felcinin en büyük nedenlerinden biri aniden aşırı sıcaktan soğuğa çıkmak. Bu nedenle aşırı soğuk günlerde evinizin ısısının 25 dereceden fazla olmamasına dikkat edin. Dışarı çıkınca yüzünüzü atkıyla iyice sarın diyor uzmanlar değerli dinleyiciler. Kışın sağlığımızı tehdit eden en önemli sağlık sorunu enfeksiyonlara yakalanmamak için bağışıklık sistemimizin güçlü olması çok önemli değerli dostlar. Bu nedenle demir, B12 vitamini, D vitamini eksiklikleri ve kansızlık sorunu yaşıyorsak tedavi edilmeli. Şeker hastalığı, kalp yetmezliği, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların ve 65 yaş üzeri kişilerin bağışıklık sistemi zayıf olduğundan kış başlamadan grip aşısı yaptırmaları öneriliyor. Sigara, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığını artırıyor, enfeksiyonların daha geç atlatılmasına neden oluyor. Sigara, sağlıklı bir hayat için mutlaka vazgeçilmesi gereken bir unsur olarak görülüyor değerli dinleyiciler. Çok üşüyorsanız bunun mutlaka bir nedeni var diyor uzmanlar. Bunu araştırmanızı öneriyorlar. Üşüme, titreme ve ateş yüksekliği enfeksiyon belirtileri olarak belirtiliyor değerli dinleyiciler. Bu belirtiler olduğunda mutlaka doktora müracaat edilmesi tavsiye ediliyor. Zira enfeksiyonlar ölüme kadar varan önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyorlar. İleri yaş ve 5-6 yaş ölümlerin en büyük nedenlerinden birisi enfeksiyonlar. Tabii üşümenin bir diğer nedeni ise kansızlık değerli dostlar. Kansızlık toplumda özellikle de kadınlarda çok sık görülmekte. Bunun sebebi ise aşırı kan kaybetme, yetersiz beslenme veya sindirim sisteminde emilim eksikliği. Kansızlık üşümenin yanında halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı ve saç dökülmesine de neden oluyor değerli dinleyiciler. Peki ideal oda ısısı nedir değerli dostlar? İdeal oda ısısı için kalorifer termostatları 21 ila 22 dereceye ayarlanmalıdır. Uyku sırasında 1-2 derece ısının düşürülmesi öneriliyor değerli dinleyiciler. Oda ısısının 25 derecenin üzerine çıkması ve aşırı sıcak ortam vücudun terle su kaybetmesine, ağız kurumasına neden olur. Vücudun su kaybetmesi halsizliğe, tansiyon düşmesine neden olur. kaybedilen su yerine konmazsa inme riski artar, böbrek fonksiyonları bozulur, değerli dinleyiciler. Ayrıca aşırı sıcak ortamdan soğuk ortama geçiş, vücut ısısında ani düşüş, damarlarda ve kaslarda kasılmaya, dokuların kanlanmasında azalmaya, kalp spazmına ve kalpte ritim bozukluklarına neden olabilir. Yüzün aşırı soğuğa maruz kalması ise yüz felcine neden olabilir, değerli dinleyiciler. Tabii kış aylarında yüz felcinin en büyük nedenlerinden biri aniden aşırı sıcaktan soğuğa çıkmaktır. Bu nedenle aşırı soğuk günlerde evinizin ısısının 25 dereceden fazla olmamasına dikkat edin. Dışarı çıkınca da yüzünüzü atkıyla iyice sarın, değerli dinleyiciler. Ayrıca dışarıdan gelir gelmez hemen yüzünüzü sıcacık suyla yıkamayın, daha doğrusu vücudunuzu sıcacık suyla yıkamayın. Vücut ısısının aniden yükselmesi, tansiyon yükselmesi, inme riski ve kalp ve ritim bozukluklarına neden olabilir. Bu nedenle ılık suyla duş alınmalı ve dışarıdan gelir gelmez hemen sıcak suyla duş alınmamalıdır, değerli dinleyiciler. Toplu taşıma araçlarında ağzınızı atkıyla kapatın diyor uzmanlar. Toplu taşıma araçlarında hastalık bulaşması solunum yolu ve temasla olmakta. Dar alanda aynı havanın solunması, hasta kişilerin kontrolsüz öksürüp aksırması, tutacakların dezenfekte edilmemesi hastalıkların bulaşmasına neden olabiliyor. Önlem olarak tutacakların eldiven ve kağıt mendille tutulması, atkıyla ağzın kapatılması, ellerin dezenfeksiyonu enfeksiyon riskini azaltıyor. Kış mevsiminde çantamızda kağıt mendil, el dezenfektanları, kolonya nemlendirici krem ve boğaz pastili bulundurmalıyız. Bunun yanı sıra vücudun su kaybetmesi ve solunum yollarındaki kuruluk hali de enfeksiyon sıklığını artırabiliyor, değerli dinleyiciler. Enfeksiyonlardan korunmak için soğuk havalarda atkı ve bere takılması gerekiyor. Vücudumuzu sıcak tutan pamuklu kıyafetlerin giyilmesi öneriliyor. Banyo yaptıktan sonra 4-5 saat boyunca dışarı çıkılmaması öneriliyor. Hasta çocukların okula gönderilmemesi öneriliyor. Hasta kişilerle fiziksel temastan kaçınmak ve uzun süre aynı havanın solunmaması da öneriliyor, değerli dinleyiciler. Enfeksiyonlara yakalanmamak için vitamin ve minerallerin yeterli miktarda alınması çok ama çok önemli, değerli dostlar. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak ve soğan vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineraller içerdiğinden bizi hastalıklara karşı koruyacaktır. Vücudun C vitamini ihtiyacını karşılayabilecek portakal, greyfurt, limon, kivi, mandalina gibi meyveleri sık sık tüketmeliyiz. Ve yeşil biber, kırmızı biber, maydanoz, brokoli, karnabahar gibi sebzeleri de sık sık tüketmeliyiz, değerli dinleyiciler. Çinko eksikliği bağışıklık sistemimizin zayıflamasına yol açar. Özellikle kırmızı ve beyaz et çinko bakımından en zengin kaynaklardır. Ayrıca ev yapımı yoğurt, kefir, peynir, turşu, boza, tarhana gibi probiyotiklerin tüketilmesi bağışıklık sistemimizi güçlendirir, değerli dinleyiciler. Yeterli beslenmenin yanında yeterli uyku ve düzenli egzersiz de daha zinde olmanızı sağlar. Vitamin takviyesi rutin olarak herkese önerilmemektedir, ancak vitamin eksikliği saptanan kişilerde, yeterli beslenemeyenlerde, yaşlı ve çocuklarda vitamin takviyesi verilebilir. Özellikle ıhlamur, ada çayı, kuşburnu çayı soğuk algınlığı semptomlarını azaltır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ancak bu çaylar azı karar çoğu zarar, değerli dinleyiciler. Bu çaylardan, ıhlamurdan, ada çayından, kuşburnundan günde 2-3 fincandan fazla içilmemesi gerektiğini belirtiyor uzmanlar, değerli dinleyiciler. Evet, kışın ortasındayız. Havalar oldukça soğuk. Sıfırı görüyoruz artık. Sıfırı görüyoruz. Özellikle İstanbul'da belirtiyorum. Dolayısıyla yediğimize, içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor, değerli dinleyiciler. Hasta olmadan önce hasta olma ihtimalini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Çünkü bu havalarda hasta olduk mu artık bir haftayı gözden çıkarmamız gerekiyor iyileşme süreci için. Çünkü dışarısı ve içerisi çok ama çok sıcaklık farkı mevcut olan iki farklı yer olarak karşımıza çıkıyor. Evler sıcacık, işler sıcacık ama sokaklar buz gibi, 0 derece, bazen eksilere bile düşebiliyor. Dolayısıyla bu sıcaklık değişimleri bizim bünyemizi alt üst ediyor. Dolayısıyla hasta olmamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. İşte beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor, değerli dinleyiciler. Ne yiyoruz, ne içiyoruz, Bu çok önemli. Yediklerimiz, içtiklerimiz, bağışıklık sistemimize fayda verecek, fayda getirecek yiyecekler, içecekler olmalı değerli dinleyiciler. Fast food tüketimi, işte dışarıda yemek tüketimi özellikle bu aylarda biraz askıya alınmalı. Evde işte o sıcacık tarhana çorbası diyor ya uzmanlar, onlar tüketilmeli ve bitki çayları, yani zencefil çayını illa hasta olunca içmemek gerekiyor değerli dinleyiciler. Hasta olmadan da bir rutin, bir alışkanlık haline getirip bitki çaylarını tüketmemiz gerekiyor ki bunlar adaçayı, kuşburnu, ıhlamur, zencefil, bunlar bağışıklık sistemimizin can dostları. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek yegane çok önemli bitki çayları. Bunları fazla da abartmamak şartıyla tüketmek gerekiyor hasta olmadan önce değerli dostlar diyelim ve bu bilgileri paylaştıktan sonra haber tadındayı noktalayalım efendim. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle, önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte haber tadında programında görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.